SBS Radio.
Rusya'da yapılan bir aylık Dünya Kupası maratonu dün gece Fransa'nın kupayı kazanmasıyla sona erdi. Takımların aldığı sonuçlar, futbolcuların yaptığı skorlar gibi pek çok şey konuşuluyor şimdi. Özellikle finaldeki takımların göçmenlerden oluşması kupanın en çok tartışılan konularından biri oldu. Biz de spor yazarı ve yorumcusu Alp Ulagay'la Dünya Kupası'nın ertesinde bu konuyu konuştuk. SBS Radyosu Türkçe programına hoş geldiniz Alp Bey.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Alp Bey, futbol evet. Göçmenlerin oyunu deniyor ve bu göçmenlik ve futbol konusundaki yorumunuz nedir?
Doğrudur, şöyle bu Dünya Kupası'nda yarı finale kalan 4 ülkenin 3'ü Fransa, Belçika ve İngiltere'de 1. 2. hatta 3. kuşak göçmen çocuklarının çok sayıda yer aldığını görüyoruz. Fransa için yeni bir durum değil. 20 yıl önce dünya şampiyonu olduklarında da Zidane, Dözayi kuşağı da yine göçmen çocuklarından oluşan bir takımdı. Onlar aynı çizgiyi sürdürdüler. Ama bu kez yarı finalde elenen ve sonra üçüncü olan Belçika'nın da kadrosunda çok sayıda yetenekli ve başarılı göçmen futbolcu bulundurduğunu gördük. Keza İngiliz milli takımında da sanıyorum 10 kadar oyuncu, özellikle Windrush Generation denen Karayip kökenli ailelerin çocukları ya da torunları. Belli ki bu ülkelerde, Batı Avrupa'daki bu ülkelerde göçmen çocukları yetiştikleri ülkenin futbol sistemine kolay adapte olup milli takıma kadar yükselecek başarıyı gösterebiliyorlar. Sonra da bu ülkelerin milli takımlarını çok yukarıları taşıyabiliyorlar. Bir yanlış anlamayı bu konuda düzeltmek isterim. Özellikle Türkiye'de sık yapılan bir durum. Dünya şampiyonu Fransa sanki bu oyuncuları Afrika'daki ülkelerden toplamış da evet, milli takım oluşturmuş gibi bir algı oluşuyor zaman zaman. Halbuki böyle değil. Bu oyuncular büyük bölümü Fransa'da doğmuş. Fransa futbol sisteminde yetişmiş. Milli takımın genç milli takımlardan olduktan sonra A milli takıma yükselmiş oyuncular. Yetenek transferi söz konusu değil. Eldeki yeteneklerin yetiştirilmesi mevzubeyiz burada.
Peki çeyrek finale ve yarı finale çıkan takımlar hep Avrupa takımlarıydı. Bir yandan futbol göçmen oyunu diyoruz ama Avrupa takımları başarılı oluyor. Onları bu kadar başarılı yapan nedir sizce?
Bu Dünya Kupası'nda 4 yarı finalisti Avrupa'dan çıktı. Bu çok sık gördüğümüz bir durum değil. Bundan önce sadece 4 kez vuku bulmuştu. Hiçbir Güney Amerika takımını yarı finalde göremedik. Bu aslında Avrupa futbolunun kolektif ruhunu da yansıtıyor. Avrupa takımları bireysel yıldızlardan ziyade takım oyununa dayanan, çok iyi savunma yapan ve yüksek fizik güce sahip kadrolarla sahada yer alıyorlar. Turnuvanın da Avrupa'da yapılmasından faydalanarak yarı finale 4 takım çıkarmayı başardı Avrupa kıtası. Burada diğer kıtaların bu ilerleyişine ne kadar ayak uydurabildiğini sorgulamak lazım aslında. Asya, Afrika zaten pek başarılı değil. Güney Amerika takımlarının bile Avrupa takımlarının bu fizik güç, savunma ve takım oyunu üçgenine ayak uydurmakta zorlandığını gördük bu kupada.
Peki modern teknolojilerden futbolda nasibini alıyor. Video hakem uygulaması da Dünya Kupası'nda ilk kez kullanıldı. Önce bize video hakem uygulaması nedir, anlatır mısınız lütfen?
Video hakem uygulaması geçtiğimiz 2 sezon dünyanın bazı futbol liglerinde uygulanan bir sistem. Bu sisteme göre maç boyunca alınan hakemin aldığı kararlar bir video hakem ekibi tarafından da izleniyor. Bu hakem ekibi bazı kritik kararlarda, penaltı, gol, kırmızı kart gibi kararlarda hakemin kararını gözden geçirip onu uyarabiliyor. Eğer tekrar izlemesi gerekiyorsa bunu bildiriyor. Bu Dünya Kupası'nda ilk defa uygulandı.
Peki nasıl etkileri oldu Dünya Kupası'na bu uygulamanın?
Ciddi etkileri oldu. Ben de aslında bu kupa öncesinde oyunun çok kesileceği, futbolun ruhuna aykırı olabileceği yönünde biraz ön yargıya sahiptim. Doğrusu bu yargım bu kupada yıkıldı. İzlediğim bilgilere göre bu Dünya Kupası'nda 450'ye yakın hakem kararı takip edilmiş. Video hakem uygulaması sayesinde 20 kararda orta hakemin, maçın hakeminin pozisyonu ekrandan tekrar izlemesi önerisinde bulunmuş video hakem ekibi ve bu 20 önerinin 17'sinde karar değişmiş. Final maçında da bunun bir örneğini gördük. Hakem maçın ilk yarısında Fransa lehine önce penaltıyı vermedi. Ama daha sonra videodan izleyince kararını değiştirdi ve maçın gidişatını ciddi yönde etkileyen bir penaltı kararı verdi. Evet. Fransa bu turnuva boyunca iki kez faydalandı bundan. Sanıyorum profesyonel futbolun, liglerin ve Dünya Kupası'nın bundan sonra hep içinde olacak video hakem uygulaması. Teknolojinin futbola ciddi bir katkısı.
Peki Dünya Kupası'nın yıldızı, yıldızları kimdi sizce?
Şöyle takım oyununun ön plana çıktığı bir organizasyonda yine de yıldızlardan bahsedebiliriz. Bence en çarpıcı isim 19 yaşındaki Fransız Kylian Mbappe'ydi. Bilinmeyen bir oyuncu değil zaten dünya futbolunda artık. Bilinmeyen bir isimden söz edilemez 30-40 yıl önceki gibi. Ama Mbappe özellikle ikinci turdaki 4-3'lük Arjantin maçında attı 2 gol, yaptırdı 1 penaltı ve oyunla kendini adeta dünya sahnesine duyurdu. Final maçında da çok etkili olmasa da bir gol attı. Bu kupanın parlayan yıldızıydı. Ayrıca FIFA tarafından en iyi oyuncu seçilen Hırvat Luka Modric'ten de bahsetmek lazım. Modric komple modern bir orta saha oyuncusu. Hırvatistan bu kupada 3 maçı uzatmalarda, hatta ikisinin penaltılar sonunda kazanmasına rağmen son maçın, final maçının sonuna kadar Modric hem kaptan hem oyun kurucu olarak takımının çok büyük kozuydu ve hem savunma hem hücuma yaptığı katkıyla ne kadar büyük bir usta olduğunu kanıtladı. Belki bu oyununu bir kupayla taçlandıramadı ama Rusya 2018'in en değerli oyuncusu seçildi. O da bir övgüyü hak ediyor doğrusu.
Peki Alp Bey, görüşleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.